Efendim Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Yeni bir programda birlikteyiz. Bugün aynı zamanda yeni bir sayıyla birlikteyiz. Altınoluk Dergisi'nin Mart 2015 sayısı çıktı ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Çanakkale'den çağımıza ruh nakli kapağıyla çıkmış. Bu arada bizler de Çanakkale şehitlerini rahmetle, minnetle andığımızı ifade edelim ve Allah rahmet eylesin diyelim şehitlerimize. Evet, bu yeni sayıdan iki güzel yazı aktaracağız değerli dinleyiciler. Sesli Dergi'de ilk yazı Profesör Doktor İrfan Gündüz imzasını taşıyor. Yerin kulağı var. İnsanoğlu yaratılışı gereği ilahi sırlara vakıf olma ve meleki hasletlere doğru yükselme yeteneğine sahiptir. Buysa benimle bakar, benimle duyar, benimle tutar ve benimle yürür hakikatini yakalamakla mümkündür. Müşahede, hal sahibi olarak metafizik alana görerek şahitlik etmek demektir. Bir tasavvuf terimi olarak müşahede, Allah'ın alemlerdeki zuhur ve tecellilerini görme anlamına gelir. Göz oldur ki hakkı göre, yol oldur ki doğru vara, kulak oldur ki hakkı duya derken Yunus bu sırra işaret etmektedir. Kelime olarak bir şeyi gözle görerek hakkı bulma halidir. Şehade kökünden göz ve basiretle görerek hazır olmak, gördüklerini aynı ile anlatmak ve aktarmak demektir. Başka bir vasıtayla değil, eşyanın varlığını ve olayın vukuunu bizzat görme ve işitme yoluyla bilmek demektir. Gaybin zıddı olarak kullanılır. Başka bir vasıtayla bilinen şeye şehadet denmez. Delalet denir. Şahitlikse bir şeyi görüp itiraf etmektir. Bilinmeyen ve görünmeyen şeyde şahitlik olmaz. Gözün ve görmenin batıya, kulak ve duymanın da doğuya ait bir bilgi kaynağı olduğu ve buradan batıyla doğu arasındaki bilgi kaynaklarının farklılığı ortaya çıkar. Dinle, kulak ver diye başlayan Mesnevi'de Mevlana, insan kulaktan ibarettir, gerisi cesettir derken, sağır olmanın aynı zamanda dilsizliğe ve cehalete sebep olacağını vurgulamıştır. İmam-ı Gazali ise İhyasında ilim yoluna girmenin ilk şartının dikkatle dinlemek olduğunu, dolayısıyla ilme dinleme eğitimiyle başlamanın gerekliliğini savunmuştur. Bizler mucizelere bakarken konuya hep peygamberler tarafından yaklaşarak bakıyor ve bize göre imkansız gibi görünen harikulade olayların onlar elinde nasıl kolayca zuhur ettiğini imrenerek ve ibret alarak dinliyoruz. Mucizelere bir de bu taraftan yaklaştığımızda daha farklı değerlendirmelerin kendi kendimizi hesaba çekmede, murakabe ve müşahadede bizleri derinden etkileyen hikmetleri ve gerçekleri görüyoruz. Camit donmuş demektir. Mahşere kadar sabret, donmuş dediğin cisimlerin nasıl hareket ettiğini seyret. Hazreti Musa'nın elindeki asa nasıl ejderhaya dönüştü, alemi var buna göre kıyas et. Ahşaptan bir asayı yılana dönüştüren kudret, bir avuç toprak olan senin varlığını nasıl farklı bir cisim haline getirir? Bütün toprakları ve cansız bildiğimiz cisimleri bilgi ve anlayış sahibi bilmek gerek. Bunların hepsi bu aleme göre ölü, fakat hakikat alemine göre diridir. Bunu anladığımızda asa bize yılan kesidir. Dağlar ses verir, Davut'la beraber dağlar zebur okur, ağaçlar etrafında sevinçlerinden semaya girer ve ilahi okurlar. Demir avucunda mum gibi erir. Rüzgar Süleyman'ı taşır, deniz Musa ile konuşur. Ay Ahmed-i Muhtar'ın emrini anlar, fermanına uyar ve şak diye tam ortasından ikiye ayrılır. Ateş İbrahim Halil'e Ağustos gülü olur. Toprak Karun'u yılan gibi yutar. Hanane direği akta fikre sahip olur. Peygamberden ayrılığın ızdırabıyla inler. Taş Ahmet'e selama durur. Dağ Yahya'ya haber yollar. Yerdeki ve gökteki her zerre hesap günü Allah'ın birer askeri ve şahididir. Yeri gördün ya at kavmine ne yaptı? Suyu gördün ya tufanda neler etti? O Nil Firavun'un başına ne işler açtı? Bu yeryüzü Karun'a neler gösterdi? Ebabil kuşları fillere neler etti? Küçücük bir sivrisinek Karun'un mağrur başını nasıl yedi? Davut eliyle koca kayayı kaldırıp yere atınca taş tam 600 parçaya bölündü ve ordu korkusundan dağılıverip bozguna uğradı. Lut'un düşmanları üzerine taşlar yağdı da nihayet kara su onları dalgalar arasına alarak boğuverdi. Alemdeki cansız denilen cisimlerin peygamberlere yaptığı yardımlar, onlarda saklı bir aklın, dilin, gözün ve kulağın varlığına delalet etmektedir. Seni kuşatan duvarları, bastığın yerleri deli, kör, sağır ve dilsiz zannetme. Attığın her adımı, söylediğin her sözü buna göre ayarla. Musa'ya tayin ettiğimiz vakitte randevusuna gelip Rabbi ona kelamıyla iltifatta bulununca "Bana kendini göster de sana bakayım" dedi. O da "Beni katiyen göremezsin. Ancak dağa bak. Eğer yerinde durursa demek beni görebileceksin." buyurdu. Derken Rabb'i dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayetinde ifade edilen ilahi tecelliye karşı dağın sergilediği tavır, onda yaşayan bir aklın, duyan bir kulağın ve gören bir gözün varlığına işaret etmektedir. Kaybolan Muhammed'i her yerde arayan Hazreti Halime, "An olur rüzgar bana hatiplik eder, zaman gelir taşlar edep öğretir, rüzgar bana söz söyler. Taş ve dağ eşyanın hakikatini anlatır. Gâh olur gökyüzünün yeşil kanatlı melekleri çocuğumu kaplar. Derdimi kime anlatarak ağlayıp sızlanayım" diye feryat eden validemiz bizlere ne söylemek istiyor? Gönül evinin gizli komşuları vardır. Pencereden ve duvardaki delikten bizleri görüp gözetir. Sırları anlarlar. Ev sahibinin hiç bilmediği bir delikten gizli kamera gibi her şeyi görüp kaydederler. Doktorlar nabzı takip ederek küçük abdest ve kan tahlilleri yaparak hastalığımızı teşhis ediyorsa, gönül doktorları da müridin yüzünden, sesinin tonundan, gözünün renginden din ve gönül hastalıklarını anlarlar. Titreyen dudaklar, sararan benizler sorgu odasında sır vermezler mi? Eğri duygu eğriden başka bir şey göremez. Onun önüne ister eğri gel, ister doğru gel fark etmez. Kimde şaşı göz varsa bil ki o asla tek göremez. Haberiniz olsun ki biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır. Emrimiz yalnız bir tektir, göz açıp yumma gibidir. Andolsun ki emsalinizi hep helak ettik. Fakat hani düşünen, bununla beraber işledikleri her şey defterlerde kayıtlıdır. Küçük büyük hepsi satırlara geçmiştir. Herkes için önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Onu Allah'ın emriyle gözetirler. Ayetlerinde ifade edildiği gibi bütün harekat ve sekenatımız ister melekler, ister organlarımız, ister duvarlar ve toprak tarafından diyelim satır satır kayda alınmakta, din gününde delil olarak kullanılmak üzere saklanmaktadır. Elin, ayağın içindeki sakladığın şeylere bu alemde de şehadet eder. Bıraktığın parmak izleri ve göz izi seni ele verir. İnandığın ve yaptığın şeyleri söyle, gizleme diye herkesten sakladığını sandığın gönlündeki sır başına dikilir. Hele kızdığın ve duyduğun derin pişmanlık ve utanç anı var ya, o zaman dilin çözülüverir, her şeyini itiraf ediverirsin. işlediğin zulüm ve cefa bu alemde senin başına dikiliyor. Sanki bu işin için başına dikilmiş bir memur gibi. Hadi ey el, hadi ey ayak yaptıklarını söyle. Beni meydana çıkar, yoksa ben söyleyeceğim diye sana şantaj yapıyor ya. Buna göre düşün ve davran. Allah yere göz vermemiş olsaydı o, at kavmini nasıl tanır da ayırt ederdi? Müminle münafığı nasıl fark ederdi? Nemrut'un yaktığı ateşte göz olmasaydı, Halilullah'ı nasıl tanır da ona saygı gösterir ve gül bahçesine dönerdi? Nil'in gözü olmasaydı, Kıpti ile İsrailoğullarını nasıl tefrik edebilirdi? Dağda, taşta ve ağaçta göz ve görüş olmasaydı nasıl Davud'a yar olurlardı? Bu yeryüzünün can gözü yoktu da Karun'u nasıl tanıyarak içine çekti de yuttu? Hanane direğinin gönül gözü olmasaydı Ahmedi Muhtar'ın ayrılığını anlayabilir miydi? Kırık taşlar görmeselerdi, avucunun içinde Hazreti Peygamber'in risaletine kelime-i şehadet getirerek nasıl şahitlik ederlerdi? Kıyamet günü bu yeryüzü görmeseydi, iyiye, kötüye nasıl şahitlik ederlerdi? Halbuki ağzın susturulacak, halini organların anlatacak, yaptıklarını tek tek söyleyecekler. Bugün ağızlarını mühürleriz de, neler kazanıp neler yaptıklarını bize elleri söyler, ayakları şahitlik eder. Ayeti, bu hususu ne güzel açıklamaktadır. Mahşer günü bütün gizli şeyler açığa çıkar. Her suç dile gelerek sahibini rezil eder. El ayak dile gelir. Hakkın huzurunda işledikleri kötülüklere şahitlik eder. El ben şöyle çaldım der. Dudak ben şöyle sordum der. Ayak ben şehvete şöyle koştum diye tanıklık eder. Göz harama nasıl baktığını, kulak haramı nasıl dinlediğini anlatır. Bu yüzden haya, kişinin Allah'tan ve insanlardan önce kendinden ve organlarından utanması şeklinde tanımlanır. Öyle hareket et ve öylesine dürüst yaşa ki, bütün organların dilsiz, dudaksız senin kemaline şehadet etsin. Allah'tan korkmana ve cömertliğine şahitlik edecek ibadetlerini düşün. Tuttuğun oruç, kıldığın namaz ve verdiğin zekat sana nasıl tanık olacak? Oruç diyecek ki bu adam benimle helalden bile kaçındı. Sen yeme içmeden kesil dedin kesildi. Sen iftar vaktinden önce yemeyin dedin. O yüzden bütün açlığı ve susuzluğuna rağmen sofraya elini bile uzatamadı. Böyle olan birinin harama ulaşmasına ve bulaşmasına imkan yok. Zekat diyecek ki bu adam alın teri el emeğiyle kazandığı kendi malını Allah için dağıtıyor. O başkasının mallarını nasıl çalacak, çalamaz diyerek seni tezkiye edecek. İş ve söz insanın içinin şahitleridir. Bu ikisine iyi bak da içini anla. Şahitlik gizlenen gerçekleri ve sırları açıklamak değil midir? Tanık olduğun olayları olduğu gibi anlatmak ve aktarmak değil midir? Sözü doğru söylemek söze, ahdi korumak ve verdiği sözde durmak da İşe ait şahitliktir. Söz şahidi eğri ve yanlış söylerse, iş şahidi eğri büğrü yürür, şaşkın şaşkın koşarsa şahitlikleri reddedilir. Gece söken gündüz diken, sözü ve işi birbirine uymayan şahidi kim dinler? Nebiler ve veliler iş ve söz ustalarıdır. Bunlara bakarak kalplerin içini, niyetlerinizi bile görürler. Kemale giden yolda beden dertlerinizi tabibe, gönül dertlerinizi habibe giderek tedavi ettiriniz. Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor İrfan Gündüz'ün Yerin Kulağı Var başlıklı ibretlik bir yazıyı sizlerle paylaştık. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Altınoluk Dergisi'nin son sayısına. Can Evi başlığını taşıyor bu yazı, Durmuş Koç'un kaleminden aktaracağız. İnsan toprak asıllı, cennet fasıllı, Adem ve Havva vasıflı, ilk diriliş muştusunu ortaya koyan şaheserdir. İlahi kudretin ve kuvvetin izleri kendine yansıyan varoluşun seçkin aynası, yeryüzünün halifesidir. Yine insan, sonsuz sanat gücünün ilmik ilmik işlendiği, her azası pahası biçilmeyen bir cevher, her hücresi akılları ve fikirleri durduracak nitelikte mükemmel ruh ve bedenden meydana gelen bir sanat abidesidir. İnsan için hayat bir ibret ve hikmet sahnesidir. Bu sahnede meydana gelen olaylar çok karmaşık yapıya sahiptir. Bu sahnedeki oyuncu da insanın kendisidir. Her insanın bu sahnedeki rolü farklı farklıdır. Yazılan kader senaryoları herkese verilen süre içerisinde sahneye konur. Hiç kimse gelecekteki rolünün ne olduğunu bilemez, kestiremez. Bir insanın Allah'a açılan en kutsal kapısı kalp kapısı, en kutsal pencere kalp penceresidir. İnsan için burası gönül evi, can evidir. Çünkü gönüllerin ve zihinlerin derinliklerinde görülmeyen, bilinmeyen nice derin hisler, derin manalar ve derin düşünceler vardır. Islanmamak için yağmurdan, donmamak için soğuktan, yanmamak için güneşten kaçsak da yaşadığımız gerçeklerden kaçamayız. Destanlaşan bir zaferin arkasında destanlaşan bir yiğitlik vardır. Azim, gayret, sevgi, aşk, gönül evinin sönmez kandilidir. Sevgisiz, aşksız, merhametsiz kalan bir gönül ölüdür. Canevi beden sarayının olmazsa olmazıdır. Ruh ve beden çok hassastır. Ruh bedene girince bütün hücreler can bulur, hayat bulur. O zaman gönül gölü açar, zihin ışığı yanar, kalp aşka gelir çağlar. Baş gözüyle gerçekleri görmeyen, gönül gözüyle gönül penceresinden bakıp gerçekleri göremez. Köşklerin ve sarayların kapılarından içeri girildiği gibi gönül sarayına girilemez. Dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygının yolu buradan geçer. Canevi su gibi berrak, elmas gibi parlak, süt gibi ak, kar gibi beyaz olunca gönül kuşu gönül dalına konar, yanık yanık aşkla, heyecanla öter durur. Canda duran canevi taşıyor bu bedeni. Can evinin gönül penceresi hakikate açılınca düşünce berraklaşır, fikir güzelleşir, irade kuvvetleşir, duygu ve his yoğunlaşır, tecrübe gelişir, ruh olgunlaşır. Bakımsız bağlarda dikenler boy gösterir. Yaban otları orayı istila eder. Sevgi ve saygıdan mahrum kalan bir gönül de kötülüklerin istilasına uğrar. Coşku, heyecan yok olur. Bir testi gibi kırılır. Volkan gibi için için yanar. Kör ve şaşı gibi yol bulamaz. Gönül mumu söner. Can evi karanlıklar içinde kalır. Neticede beden sarayı viran olur. Perişan olur. Bu dünya ve dünyanın içindekilerin hepsi misafirdir. Beden sarayı da bu dünyada misafirdir. Canevi beden sarayının incisi, yakutu, mercan ve pahası biçilmeyen pırlantasıdır. İnsan can evinden vurulunca bin defa ölüp ölüp dirilir. Can evinde can kuşu esir ve çaresiz kalır. Uçsa uçamaz, kaçsa kaçamaz, özgürlük naraları atamaz. Yunus'un balığın karnında güçsüz ve çaresiz kaldığı gibi o da çaresiz kalır. Gönül bağına diken olmadan, onun hassas terazi ayarını bozmadan, canevi ıssız kalmadan, kervan sonsuza yol almadan, beden cansız kalmadan kötülükler zinciri kırılmalıdır. Boşluk deryasına düşmeden, umutsuzluk gemisine binmeden, hayal köprüsünde boşu boşuna oyalanmadan, gönül sarayının yolunu tutmalı, hayatın bütün zorluklarına göğüs gerilmelidir. Canevi beden sarayının olmazsa olmazıdır. Bedeni ayakta tutan esrarengiz bir güçtür. O acı çekince bütün vücut inler. O mutlu, mesut, bahtiyar olunca bütün vücut mutlu ve mesut olur. ruh ve beden ikiz kardeş gibidir. Çünkü o muhabbetin durağı, sevgi ve coşkunun kaynağı, ilgi ve alakanın menbaı, insanlığın dayanağıdır. Gönül kapısı Hakk'a açılınca can canan olur. Gönül kuşu mutlu ve mes'ud olur. Beden ülkesinin yegane sultanı ruhtur. Beden hizmetçisi, ruhsa efendidir. İkisi bir oldu mu can evi bir başka olur. Ruhun bedene teslimi çok müthiştir. Ruhla beden arasındaki ilki, sesle anlam arasındaki ilkiye benzer. Ses mananın bedeni, mana ise sesin ruhudur. Bir mana denizi, bir mana okyanusu olan ruhumuz, beden sarayımızı ayakta tutan en büyük manevi bir güçtür. Can kuşu beden kafesinden uçmadan onu hiç kırmamak, incitmemek gerekir. Çünkü o beden sarayının çok nazlı misafiridir. Can evi hiç boşluk kabul etmez. İyilikle dolarsa kötülük boşalır. Kötülükle dolarsa iyilik boşalır. Akan suyla durgun su bir olmadığı gibi ölü gönülle diri gönül de bir değildir. Kalp bir hecedir. Gönül de iki hece. Her ikisi de can olur. Canan olur. Can evine girince. Can evinin can suyu, hayat suyu Allah demeyle başlar. O zaman gözlerden boşalır aşkla kanlı yaşlar. İnsanı hüzüne boğar kalbin boş boş duruşu. Sevgi aşkla çarpınca bir başkadır vuruşu. Hazreti Mevlana'nın şu ifadeleri ne kadar da güzeldir. Gönül isteyince el parmaklarıyla hesap yapar. Yahut o parmaklarla kitap yazar. El gizli bir elin hükmünde kalmış. O gizli el, cismani olan eli dışarıya nasbetmiştir. Gönül isterse o el, düşmana karşı yılan gibi öldürücü olur. Gönül isterse o el, bir dosta karşı yardımda bulunur. Gönül isterse düşman beyninde 10 batmanlık bir topuz olur. Gönül mührü Süleyman'ı bulmuş ki, bu 5 hissin yularını istediği tarafa çeviriyor. Zahirdeki 5 his, onun kolayca muti, batındaki 5 hissi de onun memurudur. Netice itibarıyla görülüyor ki, sonsuzluk limanına demir atınca gönül, hayat anlam kazanır, yaşamaya değer ömür. Sinesine inince can evinin sis perde, ruh ve beden hep inler feryat eder her yerde. Hayalin denizinde dalgalar kabarınca, gönül hicrana döner, kırılsa bir karınca. Yanık duran bir vicdan volkanlar gibi patlar, Allah deyip inler, Allah diyerek çatlar. An be an değişir bazen kış, bazen bahar, bazen sel olup taşar, bazen tufanlar kopar. Değerli dinleyiciler, Can Evi başlıklı güzel duygulu bir yazıyı Durmuş Koç'un kaleminden sizinle paylaşmaya çalıştık ve böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Mart 2015 sayısından yazılar aktardık. Evet, Altınoluk'un son sayısı Çanakkale'den Çağımıza Ruh Nakli kapağıyla okuyucusunun eline ulaşıyor. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında Çanakkale şehitlerini anıyor Altınoluk Dergisi. Değerli dinleyiciler, bizler de bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyoruz ve programımızı noktalıyoruz. Hoşça kalın.